ค่ะ
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında bugün de sizlerleyiz. Takvim yaprakları 23 Haziran 2022 Perşembe'yi Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı siz kıymetli dinleyicilerimize gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin sesiradyosu.com ve trtmemleketimfm.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, marif kelimesi Osmanlı döneminde milli eğitim için kullanılıyordu. Marif Nazırlığı ise eski dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın adıydı. Yıllar içinde unutulan bu geniş kapsamlı kelimenin altını çizen yeni bir kitap okuyucuyla buluşuyor, Marif'in Seyir Günlüğü. Marif'in Seyir Günlüğü, eğitim sistemimizin dününü, bugününü ve yarınını mercek altına alan eski bir öğretmenin çağı doğru anlayıp milletimizin geleceğine göre anlamlandırmaya tabi tutarak yeni bir gelecek kurmak için çalışanlara bir tefekkür alanı oluşturmak amacıyla kaleme alınmış. Güne Bakan'ın birinci bölümünde bugün araştırmacı yazar Memiş Okuyucu stüdyomuzda olacak. Marif'in tarihçesi üzerine kendisiyle sohbet edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, ikinci bölümde yayınımıza Çalışanların Dünyası köşemizle devam edeceğiz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Bu hafta yurt dışı sosyal güvenlik hakları konusunu ele alacağız. Yurt dışı süreleri dikkate alınarak emeklilik için hangi şartlar gerekiyor? Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız hangi şartlarda ülkemizden de emekli olabilirler? Emekli aylığı almak için ilk ne yapılmalı? Bu konuda E-Devlet üzerinden hangi işlemler gerçekleştirilebiliyor? Tüm bu soruların yanıtlarını alacağız. Güne Bakan başladı. Sevgili dinleyicilerimiz, burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan devam ediyor. Şimdi stüdyomuzda araştırmacı yazar Memiş Okuyucu var. Sayın Okuyucu, merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ediyorum.
Sağ yayınlarımızda olasınız. Kitapları konuşuyoruz, eğitimi ele alıyoruz. Siz de güzel bir kitap çıkarttınız, Marif'in Seyir Günlüğü. Evet. Buradan yola çıkarak eğitimi konuşacağız sizinle. Eğitim ne demek, marif ne demek? Aslında marif eski bir terim değil mi?
Marif eski bir terim ama eskimeyen bir terim. Osmanlı eğitim günlüğüne 18. yüzyılda girdi. Daha önce de var ama bugünkü anlamıyla 18. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlandı. Ama ondan önce şunu bir açıklamak isterim. Marif'in seyir günlüğü. Neden marif'in seyir günlüğü? Hı. Seyir günlüğü gemilerde günlük akış kaydını, vaka kaydını tutulan defter. Biz de bir nevi marifin tarihimizden gelen seyir günlüğünü tutmaya çalıştık, gayret ettik.
Evet, kaptanın seyir defteri geldi aklıma.
Evet, kaptanın seyir defteri gibi marifin seyir defterini tutmaya çalıştık.
Evet.
Tabii eğitim ne demek, marif ne demek? Şimdi eğitim 1934'ten itibaren kullanılmaya başlanılan bir kavram. Hı-hı. Marifin anlamı ve anlama alanı daha geniş ve kapsam alanı daha derinlikli olduğu için ya da benim anlam alanıma daha iyi karşılık verdiği için ben marifi de kullanmak istedim. Ve eğitim kavramını da belli bir yaş ya da belli bir terminolojiye hakimiyet açısından onun da kullanılması gerektiğini gördüğüm için ikisini bir arada kullanmaya özellikle dikkat ediyorum.
Evet.
Marif, arifi, tarifi, tarifeyi, muharefeyi, talimi, terbiyeyi, tedrisi içinde barındıran çok geniş bir kavram. Bugünkü anlamına gelinceye kadar marif nezareti dediniz az önce konunun gelişini anlatırken. Evet. Marif nezareti ilk Türkiye'de 1857 yılında kuruldu.
Hı hı.
1920 yılına kadar o şekilde geldi. 20'den itibaren marif vekaleti oldu. Sonra bir ara Kültür Bakanlığı adı altında birleşti. Tekrar Milli Eğitim Bakanlığı, 50'den sonra tekrar Marif Vekaleti ve 1960'tan sonra Milli Eğitim Bakanlığı oldu. 1983'te bir ara Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı adını aldıysa da daha sonra günümüzdeki şekliyle Milli Eğitim Bakanlığı olarak kullanılmaya başlandı ama biz eğitim kavramını bunların hepsinin yerine kullanmaya başlayınca anlam alanlarımızla ilgili tam istediğimiz anlamı karşılamama gibi benim açımdan en azından,
hı hı,
bir durum olduğu için marif kavramını da kullanmak istedim ben.
Evet.
Bugünkü neden marif kavramı? Yusuf Has Hacip'in bir sözü vardır. Aklın süsü dildir der Yusuf Has Hacip.
Hı hı.
Yani insanın aklının süsü dildir. Peki dilimiz neyle öğretilecek? Eğitim sistemi içerisinde, yani marif sistemi içerisinde öğretilmesi gereken bir alan. Dil. 1890'larda Türkçemizin o zamanki Redaus, şu bildiğimiz Redaus, o İngiliz.
Evet.
Türkçe sözlük çıkardığı zaman orada yer alan Türkçe söz varlığı sayısı 90 bindir. O çağlarda İngilizcenin söz varlığı çıkarılmış sözlüklerde 100 bin civarında. Yani İngilizce ile yakın bir söz varlığına sahip. Bütün Batı Avrupa ülkelerinde dilin milli kimlik kazanması 18. yüzyıldan sonradır. Bizim dilimizde Türkçenin de bir kimlik kazanması işte o tarihten sonra. O tarihten önce de tabii ki bir tarihi ve kültürel derinliği var. Ancak yaşanılanlar arada özellikle anlam daraltılmasına uğradığı zamanlar oldu. 1945'teki o 15 bine indirilen ilk Türkçe sözlük baskı sayısındaki kelimeden itibaren. Sonra tabii tekrar bu kapsama alanı genişletilerek bugünkü düzeyine ulaştı. Marif'in, neden marif? Birinci görevi ana dilini öğretmektir bir ülkeye, bir ülkenin çocuklarına ve nesline. Biz bu açıdan marifin yapısını insan inşası olarak alıyoruz. İnsanın tekemmülü olarak alıyoruz. İnsanı ruh, duygu ve bedende olgunlaştırmak olarak alıyoruz. Tabii eğitim kavramının terminolojisinde şöyle bir anlam yüklenmekte günümüzde eğitim fakültelerinde. Hani zoraki ve istendik tavır değişikliği. Hı hı. Tabii burada bazı filolojik, batılı filolojik alanlardan ilham olduğunu söylemeliyim. Yani insanı doğuştan günahkar kabul eden ve dolayısıyla günahkar insanın tavırlarını, bazı tavırlarını zoraki değişikliğine atıflar var burada. Ben öyle algılıyorum ve anlıyorum. Şimdi gelelim marif ve günümüz. Onunla ilgili ben sorularınız varsa alalım.
Evet. Şimdi siz eğitim üzerine çeşitli mecralarda yazılar yazıyorsunuz, araştırmalar yapıyor ve bu konuda da kitaplar çıkartıyorsunuz. Eğitimin üzerinde özellikle duruyorsunuz.
Evet.
Çünkü az önce de aktardınız. Ne kadar okursak kelime dağarcığı da o kadar kuvvetli olacak. Peki siz günümüz gençlerinin kelime dağarcığını nasıl buluyorsunuz?
Şimdi yaptığımız araştırmalarda bizim ilkokullarımızda ortalama kelime hazinesi varlığının 150 kelime civarında ilkokullarımızda. Liselerimizde yani ilk öğretimde liselerimizde 200 kelime. Üniversitelerimizde ise 300 kelime, 250-300 kelime civarında olduğunu gördük. Hı hı. Bunun çok sınırlandırılmış bir alan olduğunu düşünüyoruz. Bunu şöyle açıklamalıyız. Bir insanın düşünce alanının genişliği dilinin genişliği ile sınırlıdır. Hı hı. Ya da düşüncesinin derinliği dilinin derinliği kadardır. Yani testlerde, bugünkü jargonla ifade edelim, testlerde başarılı öğrencilerin hepsinin daha çok okuyan öğrenciler olduğu kesin. Daha çok söz varlığı olan öğrencilerin test çözmede, günlük hayatımızdaki problemleri çözmede, matematik problemleri de olsun, diğer alanlardaki problemler de olsun, söz varlığı daha zengin olan insanların hayata bakışlarının daha güçlü olduğu kesinleşmiş durumda. Bu açıdan biz bunu şöyle ifade edelim. Bir sözle, bedenin çaresini tabipten, ruhun çaresini habipten sormalı diyor bir söz. Evet. Şimdi biz hem ruhumuza çare hem bedenimize çare. Bir insan inşa etmek hedefindeyiz. Marif işte ülkelerin milli kimliklerinin inşa alanıdır. Peki inşa alanında neler vardır? Milli aidiyetler dediğimiz bayrak vardır, ezan var, Allah'ın varlığından tutun da o ülkedeki sanat eserlerinin tümü, ondan sonra
temel kaideler
bunlar. Bunlar temel değerlerimizdir. Vatan, bayrak, devlet, şehit, gazi, aile, komşu, sorumluluk, ahde vefa, efendime söyleyeyim, iffet, dürüstlük, hak, adalet, merhamet, ötekine yardım duygusu, efendim bunların hepsi bizim temel değerlerimizdendir. Ve bu temel değerlerin hepsi bizi bir noktaya alır götürür. Şimdi biz burada bu kavramları açıklarken şunu da açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Eğitim sistemlerinde bütün yeryüzünde 19. yüzyıldan itibaren Avrupa merkezli pozitivist paradigma diye ifade edebileceğimiz bir felsefi ekol hakim olmaya başladı. Şu an bizim eğitim sistemimizin temelinde de bu paradigma var. Bunun özelliği nedir peki? Bu paradigmanın temel özelliği şudur. sanayi devrimiyle birlikte sanayi devrimini kuran felsefe eğitim alanında da bir iş akışı olarak görmeye başladı. Eğitim bir iş, okullar bir fabrika, öğretmenler bir verim uzmanı, işte öğrenciler de o verimliliği artırılması gereken nesneler olarak ilk başlarda görüldü. Evet. Avrupa'da bu 1990'lara kadar böyle geldi. Bu pozitivist paradigma. Bunun karşılığında da bir diğer paradigma, yorumcu paradigma. Orada da bunun tersi bir felsefi ekol benimsendi. Ama bizim sistemimizde daha çok bu paradigma hakimiyetini sürdürüyor. Bunu bir kenara koyalım. Bir diğer nokta, marifimizde dikkat etmemiz gereken aidiyetlerimizle ilgili bir alan inşası. Yani az önce saydığımız değerleri bir aidiyet olarak kimliğimize, milli kimliğimize inşa etme görevi vardır marif sistemimizin. Bunu kültürel anlamda şöyle açıklamam gerekiyor. Kültürel alanımız bizim son 200 yıldır iki şekilde inşa ediliyor, olunuyor ya da oluyor. Birincisi ortak kültür diyebileceğimiz, bütün insanlığın birikimi olarak aldığımız nitelikler kültürel alanımızı besleyen. Bunu şu örnekle açıklayayım. 9. 10. yüzyılda yaşayan İmam Gazali öğretmeni şöyle tarif eder. Bir ayrık otuyla dolu bahçede ayrık otu temizliği yapan bir bahçıvana benzetir. Ondan 7-8 asır sonra yaşayan Pestalozzi de aynı benzetmeyi yapar. Yani Pestalozzi'nin İmam Gazali'den etkilenmediğini söylememek mümkün değil. Evet. Elbette mutlaka bunu okumuştur bu. Birincisi bu. Diğeri de özgür kültür diyebileceğimiz, yani bir ülkenin tamamen kendi has kaynaklarından gelen ya da bizim ülkemizin kültürel unsurlar. Yani ezan bir özgü kültürdür. Bunu başka kültürlerde rastlayamazsınız. Bizim bayrağımız, ana kitabımız bizim özgü kültürümüzdür. Şimdi bizim bütün bu kültürel alanın inşasının görevi marif sistemine verilmiştir. Bizim marif sistemimiz işte bu anlam alanı olarak bu aidiyetlerimizi hem insanlarımıza yüklemek dört görevi vardır. Birincisi ana dili, diğeri milli kimlik ya da aidiyet dediğimiz bu alanları insanlarımıza yükleyerek, deyim yerindeyse, gelecek nesillere taşıma görevi yapmak. Burada noktalayayım şimdilik bu kısmını.
Şimdi eğitimi konuşuyoruz, eski adıyla marifi. Malumunuz pandemi döneminde gençler işte uzak düştü eğitimden bir süre. Uzaktan eğitim almaya başladılar. Fakat uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin verdiği o faydayı veremedi. Çünkü yüz yüze olunca bir etkileşim oluyor, daha faydalı oluyor o eğitim. Onu nasıl değerlendirirsiniz? Yüz yüze eğitim, örgün eğitim nasıl konumlandırırsınız eğitimdeki yerini?
Şimdi çağın getirdiği hem imkanlar hem bazı şartlar var. Bunları görmek gerekiyor. Bugün Amerika'da eğitimin %70'inin online alan ya da çevrim içi eğitime geçtiğini söylemeliyiz. Bu salgın döneminde de zorunlu olarak tümüyle çevrim içi eğitime geçmek durumunda kaldı sistemimiz ve bütün dünyayla birlikte. Tabii bunun getirileri ve götürüleri var. Bizim sosyal bünyemizde şöyle bir şey var. Bizde halen şehirleşme ile birlikte aile değerleri, aile bütünlüğü yeryüzünde en güçlü bir medeniyet olarak varlığını korumakta. Bu aile bütünlüğü, yani geniş aile, amca, dayı, hala, teyze, büyük baba, dede gibi bağlar halen güçlü bir şekilde varlığını devam ettirdiği için bizde bu salgın döneminde bu kapanmanın getirdiği psikoloji herhalde en az bizim ülkemizi etkilemiştir diyebilirim ben. Bunun da nedeni şu, bu dönemde öğretmen arkadaşlarla, işte idarecilerle sık sık görüştüm ben, çocuklarımızın durumu. Çocuklar bu dönemi bir yönüyle, öğrenciler kapanmanın getirdiği psikolojiyi yeni bir alanda kendilerini ifade etme metoduyla aşmaya çalıştılar. Evet. Ve aşma yolunda hem okuma hem de diğer yöntemle gayret gösterdiler. işte bir kısmı ev yemeklerinden tutun da bazı basit pratik aile içi görevleri yapmaya kadar
evet,
pek çok alanda pek çok beceri geliştirdi çocuklarımız.
Evet.
Ben yeryüzünde herhalde en hafif hasarla diyeyim atlatıldığını düşünüyorum ülkemizde bu salgın döneminin.
Evet, çok güzel açıkladınız. Şimdi kitabınızda da bahsediyorsunuz. Eğitimde Tuğba Ağacı Teorisi.
Evet.
Biraz bunu açar mısınız? Ne demek Tuğba Ağacı Teorisi?
Şimdi Tuğba Ağacı Teorisi'nin sahibi bizim büyük marifçilerimizden Emrullah Efendi var. Bu ikinci meşrutiyet dönemi marifçilerinden. O dönemde bir tartışma oluyor. Tartışmanın konusu şu, ülkenin eğitim alanındaki imkanları sınırlı. Ülkede eğitim yatırımlarının bir alana odaklanması, teksif edilmesi gerekiyor. Acaba yüksek öğretime mi bunu yönlendirelim yoksa temel eğitime mi yönlendirelim diye. Emrullah Efendi şöyle bir bu Tuğba Ağacı teorisini geliştiriyor. Diyor ki biz yüksek öğretimi geliştirelim, ülkede yaygınlaştıralım ya da olabildiğin kadar ülke imkanlarını bu alana yoğunlaştıralım, odaklaştıralım. Yüksek öğretim yaygınlaşırsa onlar da döner. Diğer aşağıdakileri yetiştirir diye Emrullah Efendi bu teorisini geliştiriyor. Ve adını da Tuğba Ağacı. Cennette kökleri yukarıda olan bir ağaç. Tuğba Ağacı.
Evet.
Tabii o dönem bir başka marifçisi, Türkiye'nin önde gelen marifçilerinden Satı Bey var. Satı Bey de ilk öğretimin yaygınlaştırılmasını savunan görüşün sahibi bir marifçimiz. Hatta onun bu alanda sözü var. Diyor ki beşiği sallayan el geleceği sallar diye ifade ediyor kendi görüşünü.
Hı hı.
Çok değerli görüşler ve daha sonra bu Tuğba Ağacı nazariyesi olarak literatürde yerini alıyor ve bugün her marifçi ve eğitimle kendini ilgili sayan her isim bu nazariyeyi bilir.
Evet.
Böylece Emrullah Efendi'den marif tarihimize bir hatıra olarak kalmış oldu.
Evet. Şimdi üniversiteye giriş sınavı geçtiğimiz hafta yapıldı. Milyonlarca öğrenci üniversiteye girdi. Yurt dışından ülkemize üniversiteye okumaya gelenler var. Türkiye'den yurt dışına okumaya gidenler var. Yani eğitime büyük bir rağbet var üniversitelere. Kaliteli eğitim bu konuda ortaya çıkıyor, gündeme geliyor. Kaliteli eğitim sizce nedir?
Şimdi kaliteli eğitimi biz şöyle açıklamalıyız. Kaliteli eğitim ya da nitelikli eğitim diye de ifade edebiliriz bunu. Çağımızda batıda gelişen o az önce belirttiğim pozitivist paradigmada insanı bir araç olarak gören paradigmada nihayet geldiğimiz noktada ben şunu söyleyebilirim. İnsan ve insanlık noktasında çok mesafe alınamadı. Hatta geriye gittiğini ifade edebilirim. O açıdan bizim kaliteli eğitimde hedefimiz önce ülkemizin dilini nitelikli bir şekilde zengin tarihi kimliğiyle öğretebilmek, öğretmek olmalı birinci hedefimiz. İkincisi de sonuç odaklı değil, süreç odaklı insan yetiştirmek. Yani elmayı toplayan değil, elmanın nasıl üretileceğini bilen, yani balık ikram edilmeyi değil, balığın nasıl yakalanabileceğini bilen insan yetiştirmek. Şöyle ifade edeyim bunu da. Bugün kaliteli eğitim deyince bir Fransa'da Fransa'nın bir insan ideali var. Yani nasıl bir Fransız ilkokulu bitirdiğinde hangi kelime kadrosuyla yetişmeli, liseyi bitirdiğinde, üniversiteyi bitirdiğinde diye. Hatta ya da İngiltere'de de böyledir. Bir insan ideali, insan modeli vardır. Almanya'da da böyle, Japonya'da da böyledir. Yani Amerika'da işte 20 bin kelime hedefi ya da ortalama bir aydın için öngörülen kelime ideali vardır. Kaliteli eğitim deyince bizim bu niteliklere haiz ve aynı zamanda da insani donanımı yüksek. Biz eğitimi hani eğer talim terbiye çerçevesinden alacak ve kendi felsefemiz yani medeniyet tarihimizi içine alan felsefe açısından iyi ifade edecek olursak kaliteli eğitim insani donanımlarımıza sahip. Yani Süleymaniye'yi görünce bunun nasıl bir sanat eseri olduğunu, tarihimize, kimliğimize ait bölümlerini açıklama yeteneği olan, tarihi bilgisi olan, medeniyet tarihimize dair de yeterli birikimi olan, her kademeye bağlı olarak önce Türkçe bilgisi, sonra medeniyet tarihimizin tüm müktesebatı diyebileceğimiz, Yani mimari de, sanatta, edebiyatta, tarihte, kültürde bize ait birikimimiz neyse bunların hepsini yorumlarıyla birlikte öğrenebilmiş, yorumlama, yani o çağın diğer medeniyetleriyle birlikte yorumlayabilecek şekilde öğrenmiş ve aynı zamanda geleceğe dair de bu birikim üzerinden hayaller kurabilen, insan yetiştiren sistem bizce kaliteli eğitim sistemidir. Sistemin öğretmen yetiştirme, müfredat ve diğer tüm alanlarını bu alana göre donanımlandırmamız, ders kitaplarını buna göre tanzim etmemiz, insanları hem okul içi eğitim, belki sıra gelir mi onu anlatmaya, bir de evet, okul dışı eğitimler var sistemimizi destekleyen, biliyorsunuz. Ona göre yetiştiren bir eğitim sistemini biz kaliteli eğitim diye ifade edebiliriz.
Şimdi kaliteli eğitimden bahsetmişken öğrenme yöntemlerine geçmek istiyorum, müsaade ederseniz.
Buyurun.
Şimdi kimisi dinleyerek daha iyi öğrendiğini söyler, kimisi okuyarak daha iyi anladığını söyler, kimisi de ben okuduğumu, dinlediğimi yazmazsam öğrenemem diyenler de var. Şimdi kitabınızda bahsediyorsunuz çoklu öğrenme. Evet. Çoklu öğrenme ne demek? Bundan bahseder misiniz biraz da?
Tabii ki. Şimdi sistemimizin belki yapısından dolayı ve diğer o pozitivist paradigmayla beslenip sistemini kuran Batı Avrupa ve diğer Avrupa ülkelerinde yapılan araştırmalarda bir şey dikkati çekiyor. Öğrenciler, bu sistemle yetişen öğrenciler nasıl bir hüviyet kazanıyor, nasıl bir kimlik kazanıyor diye. Ve sonuçta şuna varılıyor. Sadece uyumlu insan yetiştiriyor. Oysa biz araştıran, sorgulayan, sürekli bir öğrenme ve öğrenici kimlik inşa eden insan yetiştirmek istiyoruz. Hı hı. Okullar bir noktaya kadar bilgi de verebilir ama asıl kazandırması gereken nokta okullarımızın, eğitim sistemimizin öğrenmeyi öğrenme. Yani nasıl öğreneceğini bilme. Bu açıdan bizim klasik sistemimizde öğrenme ve ilimle ilgili üç ilke vardır. Bunlar gayret, hayret ve merak diye ifade edilir. Yani gayret,
merak ilmin başıdır.
Merak ilmin başıdır.
Evet.
Hayret de zaten o, yani ilmi merak.
İlgi edilir. Olursa bilgi de olur.
İlgi de
bilgi,
olur.
İlgi, bağlantısı.
Şimdi oradan günümüze getirecek olursak, eğer bir öğrenci çoklu öğrenme sistem içerisinde kendisini sürekli, düzenli, yeterli ve ömür boyu bir öğrenme alanına entegre etmesi gerekiyor. Bunun için zihni bir faaliyetinin olması gerekiyor. Bunun için fikri bir faaliyetinin olması gerekiyor. Bunun için insanın yeryüzündeki üç önemli görevini doğru inşa etmesi. Doğru anlamak, doğru anlamlandırmak ve yazmak. Evet. Bunun için de birincisi, her gün çoklu öğrenme için yeni bir kelime ve kavram öğrenmesi. Öğrendikleriyle yeni etiket, kavramlar ve kelimeler dünyası inşa etmesi. Yani sürekli genişleyen ve genleşen, deyim yerindeyse, bir öğrenme alanı inşa edilmesine biz çoklu öğrenme diyoruz.
Evet.
Klasik sistemimizde zaten bunun karşılığı şu şekildedir. Birincisi, her öğrenilen ilmi başlıkla ilgili bir, o başlığın belagatı, yani kavramları, terimleri, birimleri, kurumları öğrenilir. İkincisi, o öğrendiğimiz kavramın adab-ı muaşereti. Yani siz işte radyoculuğu, ben eğitimle ilgili, marifle ilgili işlerin adab-ı muaşeretini. Bir üçüncüsü de bu çoklu öğrenmede temel ilkesi, zaman-mekan ilişkisi. Bakın, ben buraya gelirken kalabalık bir trafik içerisinden geçtim geldim. Buraya gelirken siz her gün gül bahçesinin içinden geçerseniz nasıl bir ilişki kurarsınız? Her gün ruh dünyanız ve diğer insanlarla.
Güle oynaya. O gül kokuları içerisinde ruh halimiz daha güzelleşir.
Onun için çevre, zaman, mekan ilişkisi, buna bizim şimdiki dille farklı bir şekilde ifade ediliyor. Zaman, mekan ilişkisine dikkat etmemiz. Hatta matematikle, geometriyle, kozmografya deniliyor buna, ilişkisi kurulmalı. Hı hı. Peki hocam, böyle bir öğrenme olmazsa ne olur diye? O zaman sadece şu olur. Hani bir beyaz eşyanın sadece kullanma kılavuzunu okuyup anlayabilecek düzeyde, satıhta, yüzeyde öğrenme yeterliliğine sahip bir insan. Oysa bizim görevimiz bütün yeryüzünü, bütün eşyayı anlamak ve anlamlandırmak üzere bir insani görevimiz var yeryüzüne gelirken. Bunu yani öğrenmeyi derinlikli bir hale getirebilmek için çoklu öğrenme metodunu hem davranış, hem ruh, hem düşünce, hem de birikim haline getirmek, her gün yeni kavramlar öğrenerek, yeni kavramlar etiket ederek, yeni kavramlar inşa ederek zihin alanımızda sürekli ve düzenli bir genişleme haline gelmiş bir zihin inşa etmemiz gerekiyor. Bu şekilde ben izah etmiş, tamamlamış olayım ben.
Sayın okuyucu, öğrenme konusunda insanı disipline sokacak çok kitap da var piyasada. Onlardan ikisi benim aklıma geldi. Buyurun. Birincisi Ordinarius Profesör Doktor Ali Fuat Başkil'in Gençlerle Baş Başa adlı kitabı. Evet. Tabii yüz binler sattı, satmaya devam ediyor. Allah rahmet eylesin. İkincisi de Jules Payot'un İrade Terbiyesi. Bayağı bunlar çok satan kitaplar. Gençler inşallah bizi dinliyorlarsa bu kitapları okusunlar. İrade sahibi olmalarına katkı sağlayacak ve insanı disipline sokacak bu kitaplar. Katkı sağlayacak. Siz de eğitim üzerinde çok güzel bilgiler aktardınız. İnşallah kitabınız da hayırlara vesile olur. Çok geniş kitlelere ulaşır. Marif'in Seyir Günlüğü. Kaleminize sağlık. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için.
Ben teşekkür ediyorum bu imkanı bana verdiğiniz için. Türkiye'nin sesi seyir dinleyicilerini sevgiyle selamlıyorum buradan.
Çok sağolunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, araştırmacı yazar Memiş Okuyucu bizlerle birlikteydi. Kendisiyle Marif'in Seyir Günlüğü kitabından yola çıkarak marifi, eğitimi konuştuk. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Başıma takmayacağım, gözüme nur olsan bakmayacağım, yoluna adaklar yakmayacağım, tövbeler tövbesi. Tac olsan başıma takmayacağım, gözüme nur olsan bakmayacağım, yoluna adaklar yakmayacağım, tövbeler tövbesi. Derdine göğsümü germeyeceğim, bağrımın yoluna sermeyeceğim, rüyamda sana yer vermeyeceğim, tövbeler tövbesi. Sinemde kor olsan yanmayacağım, bin yemin etsen de kanmayacağım, seni hiçbir zaman anmayacağım, tövbeler tövbesi. Sinemde kor olsan yanmayacağım, bin yemin etsen de kanmayacağım, seni hiçbir zaman anmayacağım. Tövbeler tövbesi. Kahretsem bana dön demeyeceğim. Ecel olsana baş eğmeyeceğim. Ve senden başka da sevmeyeceğim. Tövbeler. Senden başka da sevmeyeceğim. Tövbeler tövbesi. Tövbeler tövbesi. Tövbeler tövbesi.
Çalışanların Dünyası.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Çalışanların Dünyası köşemizle devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin var. Sayın Zengin, merhaba.
Merhaba Mustafa Bey, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler, hoş geldiniz yayınımıza. Yine yoğun bir gündem var. Temmuz'da yapılacak maaş artışları konuşuluyor. Bunun yanında sözleşmeli personele ve taşerona kadro hala gündemde. Meclis tatile girecekti. Bu da ertelendi. Meclis yoğun bir şekilde mesaisine devam edecek. İsterseniz bize bir özet geçin. Temmuz'da maaşlar ne durumda olacak? Sözleşmeli personel ve taşerona kadro meselesi ne durumda? Buradan başlayalım.
Evet. Şimdi bizde memur ve memur emeklileriyle SSK Bağkur emeklilerinin maaşları yılda iki defa artıyor biliyorsunuz. Ocak ve Temmuz aylarında. Temmuz ayı yaklaşıyor. Yani çok kısa bir süre kaldı. 4 Temmuz günü Haziran ayı tüfesi açıklanacak ve son 6 aylık tüketici fiyat endeksi belli olacak. Yani bizim enflasyon diye nitelendirdiğimiz çalışanlar açısından önemli olan rakam. Şu anda 5 aylık TÜFE 35.64 Mustafa Bey.
Evet.
Bizde SSK ve Bağkur emeklileri ki sayısı yaklaşık 10.5 milyon, 10 milyon 750 bin civarında. Bunların emekli maaşları artışları son 6 ayda gerçekleşen TÜFE oranında oluyor. O nedenle SSK ve Bağkur emeklilerinin şu anda 5 aylık enflasyon nedeniyle alacakları zam 35.64, %35.64. Son bir aylık enflasyon kaldı. Merkez Bankası tahminleri geçen gün açıklandı. Haziran ayı için 3.77. Bu gerçekleştiği takdirde %40'a yakın bir zam alacaklar. Memur ve memur emeklileri ise 6. dönem toplu sözleşmesine göre zam alıyorlar. Onların da Temmuz zam oranları %7. Enflasyon farkı da bir önceki aldıkları dönemde 7,5 zam üzerindeki rakamda enflasyon farkı olarak verilecek. Dolayısıyla evet, şu anda yine yaklaşık rakam olarak memur ve memur emeklileri de %28.14 enflasyon farkı, %7 de Temmuz zammı olmak üzere %35.14'te onlar zam alacaklar, ama buna İşte Haziran ayında gerçekleşen enflasyonda ilave edilecek. Buradaki rakamın da yaklaşık %40'a yakın olduğunu ifade edebiliriz. Hı hı. Maaşları memurlara bağlı olan kesimler de var. Örneğin evde bakım ücreti alan 543 bin vatandaşımız var. Yaşlılık maaşı alan 65 yaş aylı olarak biliniyor toplumda. Engelliler var 1 milyon 550 bin civarında. Yaşlılar ve engelliler var. İşte şehit ve dul yetim aylıkları var. Bütün bunları da kattığımızda yaklaşık, yani aktif çalışan memur 4 milyon 200 bin, memur emeklisi 2 milyon 100 bin, işte 10,5 milyon SSK Bağkur emeklisi biraz önce söylediğimiz rakamları da ilave ettiğimizde 20 milyonluk bir kesimin yaklaşık Temmuz ayında %40'a yakın bir zam olacağı öngörülüyor. Öte taraftan tabii sözleşmeli personel dediğimiz devlet memurlarında sözleşmeli memur diye de ifade edebiliriz. Sayıları yaklaşık 560 bin civarında. Onlara da kadro çalışması yapılıyor. Kadro verilecek.
Tabii, 4B dediğimiz kadro değil mi? 4B sözleşmeli.
Evet, sözleşmeli memurlar. Tabii bu kadro meselesi gündeme geldiğinde 2018 yılında taşerondan kadroya geçen işçiler olmuştu. Onlardan bazıları kit dediğimiz yani kamu iktisadi teşekküllerinde çalışan kamu kurumlarındaki taşeronlar kadroya geçirilmemişti. Yani 950 bin işçi kadroya geçirilirken 40-45 bin civarında bir işçi kalmıştı. Onlarda kadroya geçirme talepleri var. İşte bu devlet malzeme ofisinde, TRT'de çalışanlar var. Taşeron olarak çalışıp o dönem kadroya geçirilmeyenlerin de kadroya geçirilme talebi söz konusu. Yakın zamanda Türk İş Genel Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettiğinde orada da bu talebini yinelemişti.
Evet.
Tabii çeşitli kurumlarda farklı adlarla çalışanlar var Mustafa Bey.
Sayın yani Zengin, örneğin TRT'de özel hukuka tabi çalışanlar var,
evet.
Memurlar var, taşeronlar var. Özel hukuka tabi yani, çalışanlar da kadro alabilecekler mi?
Şunu söyleyebiliriz, yani bu bir iş yerinde statü sayısı ne kadar az olursa o iş yerindeki çalışma barışı, verimlilik, motivasyon artıyor. Dolayısıyla sizin sorduğunuz soru üzerinden TRT özelinde de söyleyeyim. Yani şu anda diğer kesimlerin yani taşeron işçilerin kadro talepleri, geçici işçiler var. Onların kadro taleplerinin yanı sıra burada da böyle bir talep dile getiriliyor. Dolayısıyla bütün bunları hükümet değerlendirecek ve bir karar verecektir. Yani benim kanaatim bu taşerondan kadroya geçişte 950 bin kişiye kadro verilmişti Mustafa Bey. Bu Türkiye'de emek hareketi, işçi hareketi için devrim niteliğinde bir karardı.
Evet.
İşte bu saydığımız, biraz önce konuştuğumuz bütün rakam 50 bin civarında. Dolayısıyla bunlara da kadro verilmesi hem o yapılan büyük devrim niteliğindeki adımı tamamlayan bir adım olacaktır. Hem de çalışanların bu talebi de yani 50 bine yakın bir kitlenin bir talebi de karşılık bulacaktır diye düşünüyorum.
İnşallah önümüzdeki günlerde herkesi memnun edecek güzel haberleri sizden dinleriz. Şimdi dilerseniz
evet,
bu haftaki konumuza, yurt dışı sosyal güvenlik hakları konusuna geçelim. Yurt dışı süreleri dikkate alınarak emeklilik için hangi şartlar gerekiyor?
Tabii Türkiye'de biliyorsunuz vatandaşlarımızın önemli bir bölümü Mustafa Bey yurt dışında çalışıyorlar. Bu yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın da orada çalıştıkları geçirdikleri sürelerin prim karşılığını Türkiye'de ödeyerek sanki Türkiye'de çalışılmış gibi sayılmasını sağlayan bizde yurt dışı borçlanma imkanı söz konusu. Burada bir kere hani yurt dışı borçlanma dediğimiz kavram nedir diye baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile doğum yoluyla Türk vatandaşı olmuş kişilerin ikili ya da çok taraflı sosyal güvenlik anlaşması yapılıp yapılmamasına bakılmaksızın yurt dışında 18 yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak geçirdikleri belirli sürelerin prim karşılıklarını ödeyerek kanun hükümlerine göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesine biz yurt dışı borçlanması diyoruz. Burada
evet.
Temel şartlar borçlanılan sürelere göre bu uzun vadeli sigorta kolları diyoruz. Malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı bağlanabilmesi için kişinin yurda kesin dönüşünün olması, o kendisine tahakkuk ettirilen borçtan aylık bağlamasına yetecek en az süre gün, bu prim günleri var ya,
evet.
Onun karşılığı kadar bir ödeme yapması
ve
yürürlükteki kanun hükümlerine göre şu anda o da 5510 sayılı sosyal sigortalar kanunumuz var. Uzun bir adı var. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5510 sayılı kanun hükümlerine göre aylığa hak kazanmış olması şartı var. Dördüncü şartta tabii sosyal güvenlik sisteminde genellikle kuruma yazılı bir başvuruda bulunma şartı da isteniyor. Bunlar yerine getirildiği takdirde kişiler yurt dışında geçirdikleri süreleri Türkiye'de de borçlanarak emekli olma imkanlarını kazanmış oluyorlar. Evet,
Sayın Zengin, yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaşımız var. Almanya'da yaşayan Türk nüfusu bir hayli yüksek. Avrupa'da yaşayan Türk nüfusunun en yoğun olduğu yer hatta Almanya. Şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız oralarda emekli olabiliyorlar. Peki hangi şartlarda ülkemizden de emekli olabilirler?
Yani bir kere şöyle, borçlanma için aranan şartları biraz önce ifade ettik. Yani bu yurt dışında geçirdikleri süreleri mesela Mustafa Bey belgelendirmek zorunda. Yani bir vatandaşımız ben 25 yıl yurt dışındaydım ve çalıştım diyorsa onu belgelendirecek, Türk vatandaşı olacak ve bütün bu belgeleri bir yazılı istekle Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirecek. Burada da bu bildirimi yaptığı takdirde zaten şu anda sistem gerçekten çok kolay işliyor Mustafa Bey. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-hizmetleri, bizim e-devlet, e-Türkiye hizmetlerimiz gerçekten çok başarılı. O yüzden sistem üzerinden de, yani yurt dışında yaşıyor olmaları uzak değil, e-Türkiye üzerinden bütün bu saydığımız müracaatları, işte formları doldurarak, müracaatta bulunarak emeklilik talebinde bulunabiliyorlar. Burada kendileri açısından yurt dışında geçen bazı süreler de var. Borçlanma imkanı olmayanlar. Onlar da mesela işsizlik süresi içinde biliyorsunuz işsizlik sigortası veriliyor. Çalışılmayan dönem. Orada sigortalılık süreleri arasında ya da sonunda her birinde olmak kaydıyla bir yıla kadar yurt dışında geçen işsizlik sürelerinde borçlandırılabiliyor.
Evet, Sayın Zengin, süremizin sonuna geliyoruz. Toparlamak evet, gerekirse böyle kısa cevaplarla. Şunu da ben eklemek istiyorum. Emekli aylığı almak için ilk ne yapmalılar? Bunu da eklerseniz evet, cevabınıza.
Tamam, hemen ekleyeyim. Burada tabii ev kadını olarak geçen yurt dışındaki sürelerin de borçlanıldığını hemen ifade edelim. Türkiye'de geçirilen süreler değil ama yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız orada ev kadını olarak geçirdikleri süreleri medeni durumlarına bakılmadan bu sigortalılık sürelerine ilave edebiliyorlar. Evet. Müracaat şöyle, SGK.gov.tr'de internet adresinde yurt dışı sigortalılık form ve dilekçeler bölümü var. O bölümden bu borçlanma talep dilekçelerini elde edebiliyorlar. Yurt dışı borçlanma dilekçesi örnekleri aynı zamanda yurt dışında çalışma ve sosyal güvenlik müşavirliklerinden ya da ateşeliklerden de temin edilebilir. Ama en kolayı SGK.gov.tr'den bu formu indirebilirler. E-Devlet üzerinden de tüm müracaatlarını yapabilirler.
Sayın Zengin, çok teşekkür ediyorum. Yine bu hafta bize yurt dışı sosyal güvenlik hakları konusunda önemli bilgiler aktardınız. Önümüzdeki hafta başka konularda görüşmek dileğiyle. Çok teşekkürler, hoşça kalın.
Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
Sağolunuz. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Güne Bakan.